Ayrım 16.
Çocuğun vaftiz anılarından biri o olacaktı. Kalanı da ötede İnger'in yakınları arasından bulacaklardı. İnger pek süslüydü. Kendine pek cici bir pamuklu entari yapmıştı. Yakası, kolları ak. Çocuk baştan başa aklar içindeydi. Giysisinin eteğine fır dolayı yeni bir mavi kurdele geçirilmiş. Pek harika bir çocuktu ya. Daha şimdiden gülücükler yapıyor, cıvıl cıvıl konuşuyordu. Duvardaki saat çalarken de yere uzanıp dinliyordu. Babası ona koyacağı adı seçmişti. Onun hakkıydı bu. Dediğini yaptırmayı bir kez kafasına koymuştu. Tek siz güvenin ona. Jacobin mi, Rebecca mı diye bir ara düşünüp durmuştu. Bu iki adında Isaac'la bir yakınlığı vardı çünkü. En sonunda İnger'e geldi, çekine çekine sordu. Rebecca'ya ne dersin? İnger, aa evet dedi. Isaac da bunu duyunca birden kendi başına buyruk kesildi, evinin beyi oldu. Sert sert, çocuğa at konacaksa Rebecca konacak, ben öyle istiyorum diyordu. Alayla birlikte kiliseye o da gidecekti elbette. Yarı çocuğu taşımak için, yarı da görünüşü kurtarmak için. Olmazdı, Rebecca kurallar gereğince vaftiz edilmeliydi. Sakalını düzeltti, arkasına al bir gömlek giydi, gençlik günlerinde olduğu gibi. Yazında en sıcak günleriydi ama onun güzel yeni bir kışlık takımı vardı. Üzerinde pek iyi dururdu. Onu giydi. Öyleyken gene de süsü, gösterişi düşünecek bir adam değildi o. İşte şimdi de yol için ayağına pek ağır bir poten giymişti. Sivert ile Leopoldine evde kaldılar, oraya göz kulak olmak için. Gölü kayıkla geçtiler. Böylesi hayli kolay oluyordu. Eskiden bütün gölü dolaşırlardı. Gölün tam yarı yolundaydılar. İnger çocuğa meme vermek için entarisinin önünü açarken İzak'ın gözüne bir şey ilişti. Boynunda sicimle asılı parlak bir şey vardı. Kilisede de parmağına o altın yüzüğü takmış olduğunu gördü. Ah İnger, çok çekmişti doğrusu. Eliseus eve geldi. Gideli yıllar olmuştu. Büyümüş, boyu babasını geçmişti. Uzun, apak elleri vardı. Üst dudağının üzerinde de ufak bir karalık. Öyle bir takım tavırlar falan takınmıyor, olduğu gibi iyi yürekli görünmeye çalışıyordu. Annesi buna pek şaştı, pek de sevindi. Eliseus küçük odada Sivert'le birlikte yattı. İki kardeş iyi geçiniyorlardı. Birbirlerine şakacıktan oyunlar oynuyorlardı. Evin yapımında Eliseus da payına düşeni üzerine aldı elbet. Yalnız bu iş onu yordu, bitirdi. Ağır işlere alışmamıştı çünkü. Hele Sivert gidip de bütün iş babasıyla ikisine kalınca durum daha da kötüleşti. Eliseus şimdi yardımcıdan çok ayak bağı olmaya başlamıştı. Peki Sivert nereye gitmişti? Bir gün Oline yamaçların ardından çıka gelmişti de Sivert dayıdan haber getirmişti. Adam ölmek üzereymiş. Bunun üzerine de Sivert delikanlı kalkıp gitmek zorunda kalmıştı. İşte bu iyiydi doğrusu. Tam bu sırada Sivert kalksın gitsin. Yalnız başka çare de yoktu ki. Oline hiç yola çıkacak vaktim yoktu doğrusu. Ama diyordu. Gene de bu çocuklara çok bağlandım hepsine. Sivertçiye de. Miras işinde ona bir yardımım dokunursa. Sivert dayı o kadar kötü demek. Kötü mü? Tanrı günah yazmasın ama günden güne gidiyor. Yatıyor demek. Yatıyor mu? Tanrı'nın hüküm kürsüsü önünde ölümü nasıl olur da bu kadar alaya alabilirsin? Bu dünyaya bir daha dönemeyecek senin Sivert dayın. Bütün bunlar gösteriyordu ki Sivert dayının günleri sayılıydı. İnger de Sivertçiğin hemen gitmesi için direndi. Gel gelelim o yola gelmez herif ölüm döşeğinde falan değildi, yatmıyordu bile. Sivert o ufacık yeri karmakarışık buldu. İlk yaz çalışmalarını daha pek bitirememişlerdi. Bütün o kıştan kalan gübreyi bile kaldırmamışlardı. Yaklaşan ölümden ise görünürde hiçbir iz yoktu. Sivert dayı şimdi hayli yaşlı bir adamdı. 70'ini geçmişti. Sakat gibiydi. Evin içinde yarı soyunuk geziyordu. İkide bir de yatağa girer yatardı. Birçok bakımlardan yardım bekliyordu. Diyelim ringa ağları, sundurmaların altında asılı çürüyüp gidiyordu. Ama gene de son dakikalarını yaşıyor denemezdi. Balığını yiyor, piposunu tüttürüyordu. Sivert durumu görünce yarım saat sonra köye dönmek istedi. Yaşlı adam, eve mi dönüyorsun dedi. Ev yapıyoruz, babamın da pek yardımcısı yok. Büyük dayı, ooo yaptı. Eliseus gelmedi mi? Geldi ama işe alışık değil o. Peki öyleyse sen niye geldin buraya? Sivert, Olina'nın getirdiği haberi, Sivert dayı ölmek üzere dediğini anlattı. Yaşlı adam, ölmek üzere miymişim diye haykırdı. Öyle söyledi ha, ne mendebur deli karı o. Sivert güldü. Yaşlı adam ona sert sert şöyle bir baktı. Ya, ölmek üzere olan birine gülüyorsun öyle mi? Bir de onunla aynı adı taşıyorsun. Ne var ki Sivert küçüktü. Daha yalancıktan üzgün görünmesini bilemezdi. Bu büyük dayıyı öteden beri pek sevdiği falan yoktu ki. Şimdi eve dönmek istiyordu. Yaşlı adam gene, ya demek sen de öyle düşündün ha, dedi. Ölmek üzereyim sandın, onun için geldim buraya ha. Sivert buna karşılık, Oline öyle söyledi, dedi. Büyük dayı bir ara sustu, sonra gene konuştu. Bana bak, benim şu ağı yamar düzeltirsen sana bir şey göstereceğim. Sivert, hı hı, yaptı. Neymiş o? Yaşlı adam somurtaraktan, aa senin de ne gerek, dedi. Gitti gene yattı. Bu iş pek uzun süreceye benzerdi. Sivert kıvranmaya başladı. Dışarı çıktı. Orayı şöyle bir gözden geçirdi. Her şey yüzüstü bırakılmıştı. Bakan eden yoktu. Burada hiçbir iş çıkmazdı ki. Biraz sonra içeri döndüğünde baktı büyük dayı kalkmış, sobanın yanına oturmuş ısınıyor. Şunu görüyor musun? Ayağının dibindeki meşe sandığı gösteriyordu. Onun para sandığıydı bu. Doğrusunu isterseniz şişe koymak için içi astarlı bir sandıktı. Hani eskiden gezici yargıçlar falan gibi büyük kişilerin köyleri dolaşırken yanlarına aldıkları sandıklardan. Şimdi içinde şişe falan yoktu. Yaşlı adam bölge bal müdürüyken belgelerini, kağıtlarını falan koymuştu onun içine. Şimdi de hesap defterlerini, parasını koyuyordu. Sayısız para varmış onun içinde, öyle diyorlardı. Köy halkı başını sallayarak, ah Sivert babanın sandığındaki para bende olsa, derdi hep. Sivert dayı sandıktan bir kağıt aldı, pek ağır bir tavırla. Okuman var senin değil mi, dedi. Sivert'in okuması pek iyi değildi ama şu kadarını anladı. Büyük dayısı ölünce her şey ona kalacakmış. Yaşlı adam, işte artık nasıl istersen öyle davran, dedi. Kağıdı gene sandığa koydu. Sivert pek etkilenmemişti. Ne de olsa kağıt ona yeni bir şey öğretmemişti ki. Daha çocukluğundan beri biliyordu bir gün olup Sivert dayının mirasına konacağını. Defineyi görseydi o başka. Sandıkta güzel şeyler var sanırım, dedi. Yaşlı adam ters ters, senin düşündüklerinden kat kat güzel şeyler var, dedi. Yeğeninin oğluna kızmış, onu da aradığını bulamamıştı. Sandığı kilitledi, gene yatağına döndü. Yattığı yerden ona bir takım bilgiler yağdırdı. 30 yılı aşkın ben bu köyde mal müdürlüğü defter eminliği ettim. Kimseden yardım dilenmem ben. Kim söylemiş Oline'ye ben ölüm döşeğindeyim diye, bilmek istiyorum. İstesem 3 kişiyi yola koşarım, araba yollarım, hekim getirtirim. Oyun oynamaya kalkma bana delikanlı. Bakıyorum ölmemi bile bekleyemiyorsun. Kağıdı gösterdim. Gördün işte burada, sandıkta. Bütün söyleyeceğim bu kadar. Ama şimdi beni bırakır da kalkar gidersen, hiç olmazsa Eleseos'a da söyle, o da gelsin. O benim adımı taşımıyor, o gelsin. Adam bunu pek korkutucu bir tavırla söylemişti ama Sivert gene de şöyle bir an düşündükten sonra, olur, söylerim Eleseos'a, o gelsin, dedi. Sivert döndüğünde Oline daha Selenrata'ydı. Vakit bulmuş, aşağıya Axel Ström'le Barbro'yu görmeye evlerine gitmişti. Dönüp geldiğinde artık bir haller takınıyor, fısıldayıp duruyordu. Şu Barbro kız son günlerde şiştikçe şişiyor. Kim bilir neden? Sakın kimseye söyleme benim söylediğimi. Aa, Sivert geldi mi? Ne haber diye hiç sormayayım sanırım. Sivert dayın olmuş, öyle değil mi? E yaşlı adamdı, bir ayağı çukurdaydı. Ne? Ölmemiş mi? E çok şükür, iyi haber bu. Saçmaladım mı diyorsun? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ne bileyim ben dayının orada yalancıktan yattığını, Tanrı'nın karşısında numara yaptığını. Çok yaşamaz dedim ben o kadar. Asmaya da götürseler ben gene söylerim bunu. Ne dedin? E yatağında yatmış, ellerini göğsüne kavuşturmuş. Sonum yakın demiyor muydu? Oline ile tartışılmazdı ki. Karşısındakini lafla şaşırtır yere sererdi. Sivert dayının Eleseus'u çağırdığını öğrenince buna da dört elle sarıldı. Bundan da yararlanmaya baktı. İşte saçma mıymış söylediğim? Sivert baba hısım akrabasını çağırıyor. Kendi kanından olanları görmek için can atıyor. E işte sonu yakın demektir. Hatırını kırma Eleseus. Çabuk kalk git. Büyük dayını sağken gör. Ben de o yana gidiyorum. Birlikte gideriz. Oline Selenra'dan ayrılmadan önce İnger'i bir yana çekti. Barbro üzerine biraz daha fısıldamak için. Sakın benim söylediğimi kimseye söyleme ama gözümle gördüm. Gün gibi ortada. Eh artık çiftliğin hanımı olur bence. İşte böyle. Kimisi başlangıçta deniz kumu kadarcık ama sonradan büyük bir kimse olmak üzere yaratılmıştır. Şu Barbro kızdan kim umardı? Axel, evet, hiç kuşkun olmasın, çalışkan adam. İlerliyor. Bir alay toprağı var. Her şeyi var sizin gibi. Bizim orada hepimiz biliyoruz bunu. Biz her işin doğrusunu biliriz. Bunu sen de bilirsin, İnger. Çünkü sen de orada doğdun. Oradan gelmesin. Barbro'nun biraz yünü var sandığında. Öyle pek iyi bir şey değil, kış yünü. Ne ben istedim, ne de o verdi. Merhaba, merhaba, o kadar. Çünkü ben onu daha yeni tın tın yürümeye başlamış bir çocukken tanırım. Hani sen buradan gitmiştin de okulda okuyordun. Onun için ben de buraya gelmiştim. İnger onun sözünü keserek Rebecca ağlıyor dedi. Gene de ona bir avuç dolusu yün verdi. Bunun üzerine Oline başladı artık ona bir sağ ol söylevi çekmeye. Kendisi değil miymiş Barbara'ya İnger gibi cömert insan yoktur diye. Evet sırtından gömleğini çıkarır verirmiş. Canını ciğerini verirmiş de gene de yüksünlük getirmezmiş. Ya git içeri o tatlı meleğine bak bakalım. Rebecca kadar annesine benzeyen bir çocuk yokmuş şu yeryüzünde yokmuş. İnger hatırlıyor muymuş hani bir gün benim bir daha çocuğum olmayacak demişti. İşte bak gördün mü? En iyisi yaşını başını almış, kendileri de çocuk anası olmuş kimselerin dediğine kulak vermeliymiş. Tanrı'nın hikmetine kim akıl erdirebilirmiş ki? Dedi. Eleseus'un arkasından yalpalana yalpalana ormana doğru yola koyuldu. Yaşlıktan kurumuş, sıskası çıkmış bitik bir kadın. Gene de her şeye burnunu sokar. Huyu bu. Şimdi de Sivert babaya gidiyor. Eleseus'u ben kandırdım da getirdim buraya diyecek. Oysa Eleseus'u kandırmaya gerek yoktu ki. Bu bakımdan hiç güçlük çıkmadı. Çünkü biliyor musunuz, Eleseus büyüdükçe daha iyi bir çocuk olmuştu. Kendine göre dürüst bir delikanlı, iyi yürekli, rahat, yalnız pek öyle güçlü kuvvetli biri değildi. Bu kez eve gelmek istemeyişi hiç de boşuna değildi. Annesinin çocuk öldürmekten dolayı hapse girip çıktığını biliyordu. Kentte bundan söz edildiğini hiç duymamıştı ama köyde kimse unutmayacaktı. Başka türlü arkadaşlarla düşüp kalkması da boşuna değildi. Büyüdükçe eskisinden daha duygulu, daha ince ruhlu olmuştu. Bıçak kadar çatalın da gerekli olduğunu biliyordu. Bir iş adamı olarak yeni para terimlerini kullanıyordu. Oysa köydekiler daha gene parayı eski daler üzerinden hesaplıyorlardı. Evet, şu yamaçların ardındaki başka yerlere gitmek istiyordu o. Burada üstünlüğünü hep körletmek zorundaydı. Başkalarına uyabilmek için kendini çok zorluyordu. Bunu başarıyordu da ama bu oyuna tetikte durması gerekiyordu. 2 hafta önce Selen Ra'ya ilk geldiği günü ele alalım. Yaz ortasındaydı. Mevsimlik hafif üstlüğünü de yanına almıştı. Çiviyi asarken de üzerinde adının baş harfleri bulunan gümüş etiketi görünür biçimde asabilirdi ama yapmadı bunu. Bastonunu da öyle. Evet gerçekte şemsiye sapıydı. Kumaşını terlerine çıkarmıştı ama burada onu kentteki gibi sallaya sallaya kullanamıyordu. Kalçasına yapışık saklı tutuyordu. Hayır. Eleseus'un yamaçların öbür yanındaki köye gidişinde şaşılacak bir şey yoktu. Ev yapmada usta değildi. Mektup yazmada ustaydı ki bu da herkesin yapabileceği bir şey değildi ama onlarda bu sanata değer verecek kimse yoktu. Bir annesi belki. Koruya dalmış, Olne'nin hayli önünden gidiyordu. Daha ileride durup bekleyebilirdi onu. Buzağı gibi koşuyordu. Bir bakıma çiftlikten kaçmıştı. Görülmekten korkuyordu. Çünkü doğrusunu isterseniz yanına hem mevsimlik üstlüğünü almıştı hem de bastonunu. Belki de yamacın öbür yanında birileri görürdü de kendini onlara bir gösterirdi. Belki kiliseye bile giderdi. Bunun için kızgın güneş altında, gereksiz bir giysinin ağırlığı altında terleyip duruyordu. Yapıda onu hiç aramadılar. İzak kendisine yardımcı olarak Sivert'i almıştı. Sivert de bu işte abisinden kat kat üstündü. Sabahtan akşama dek de işin başından ayrılmıyordu. Yapının çerçevesini çatmaları uzun sürmedi. Ötekine bitişik yaptıkları için yalnız 3 duvarı vardı. Kereste bakımından da zorluk çekmediler, tahtaları bıçkı tezgahında bitirdiler. Bir gün bir de baktılar, ev ortaya çıkmış. Gözlerinin önünde damıyla, döşemesiyle, pencereleriyle. 2 mevsim arasında bundan daha çoğuna vakitleri yoktu. Tahta işleri, boyanması bekleyebilirdi. Derken, Geisler geldi İsveç'ten, arkasında bir alay kalabalıkla. Yanındaki adamlar pırıl pırıl atlara binmişlerdi, sarı eyerler üzerine. Zengin yolcular olsalar gerekti. İri yarı adamlar. Atlar ağırlıkları altında eğiliyordu. Bu şatafatlı kişiler arasında Geisler yayan yürüyordu. 4 beyle bir de Geisler toplu geliyordu. Arkada da 2 uşak vardı. Birer beygiri yularlarından tutuyorlardı. Adamlar çiftliğin önünde atlarından indiler. Geisler, işte İzak dedi. Buranın beyi. Good dog İzak. Geleceğim dedim diye geldim işte. Geisler gene eskisi gibiydi. Yayan gelmişken gene de kendini ötekilerden aşağı görür gibi bir hali yoktu. Evet, iplikleri çıkmış ceketi sıska sırtından aşağı upuzun sarkıyordu. Pek de perişan bir hali vardı ama yine de yüksekten bakar bir tavır takınmıştı. Bu beylerle biraz yamaca çıkacağız da biraz yorgunluk alırsa iyi olur bile dedi. Beyler güler yüzlü, hoş kimselerdi. Geisler'in bu sözlerine gülümsediler. Böyle baskın yaptıkları için İzak'ın onları hoş göreceğini umuyorlarmış. Yiyeceklerini getirmişler. Ona yük olacak değillermiş ama geceyi bir çatı altında geçirirlerse pek memnun olurlarmış. Şuradaki yeni yapıda barındırırmış onları belki ha? Biraz dinlendiler. Geisler de içeri girip İnger'le çocuklarla biraz oturdu. Sonra yamaçlara çıktılar. Akşama kadar da orada kaldılar. Selanra'dakiler o gün öğleden sonra arada bir uzaktan uzağa tuhaf bir gürümbürtü duydular. Akşama da adamlar yine taşlardan alınmış örneklerle dolu çuvallarla geldiler. Uzun uzun okumuşça bir şeyler konuştular, çıkarıp bir haritaya baktılar. Aralarında bir mühendis vardı, bir de maden uzmanı. Biri de büyük bir toprak sahibine ya da fabrika müdürüne benziyordu. Hava demiryolundan, tel halatla çekmeden falan söz ettiler. Geisler arada bir lafa karışıyordu, onlara akıl verir gibi. Ötekiler de onun söylediklerini dikkatle dinliyorlardı. İçlerinden biri İzaka, gölün güneyindeki topraklar kimin diye sordu. Geisler hemen devletin dedi. Pek uyanıktı, tetikteydi. Vaktiyle İzak'ın imzaladığı kağıt da elindeydi. Daha önce de söyledim ya dedi, devletin. Bana inanmıyorsanız kendiniz araştırın bulun. Geisler o akşam daha sonra İzak'ı bir yana çekti. Bana bak dedi, satalım mı şu bakır madenini? İzak, aa müdür beyimiz vaktiyle onu benden almış parasını da vermişti dedi. Geisler, doğru dedi, toprağı aldım ama madenin işlenmesinden ya da satışından sen de bir yüzde alacaktın. Payını satmaya razı mısın? İzak'ın anlayamayacağı bir şeydi bu. Geisler açıklamak zorunda kaldı. İzak çiftçiymiş. Ormanda tarla açarmış. Onun için maden işletmesini bilmezmiş. Geisler de yapamazmış bu işi. Para, sermaye. Yo, hiç merak etmesin. İstediği kadar varmış ama vakti yokmuş. Çok işi varmış. Boyuna oradan oraya geziyormuş. Güneydeki topraklarına gidiyormuş. Kuzeydeki topraklarına gidiyormuş. İşte bu İsveçli beylere satmak istiyormuş orasını. Karısının yakınlarıymış bunlar. Zengin adamlarmış. Ne demek istiyorum anlıyor musun? İzak, siz nasıl derseniz ben öyle yaparım dedi. Tuhaf şey. Bu tam güven o perişan kılıklı gayslerin içini rahatlatmış gibiydi. Düşünceli bir tavırla, vallahi bilmem ki senin için iyi olur mu dedi. Sonra birdenbire kesin bir tavır takındı. Yalnız işi olduğu gibi bana bırakacak olursan ben senin çıkarını daha iyi gözetirim. İzak, yaptı. Siz bize çok iyilik etmiştiniz öteden beri. Geisler buna kaşlarını çattı, onun lafını kesti. Peki öyleyse. Ertesi sabah beyler yazıya oturdular. Önemli bir işti bu. İlk önce madenin satışı için 40 bin kronerlik bir sözleşme yapıldı. Sonra başka bir belge imzalandı. Bununla Geisler bütün parayı karısıyla çocuklarına devrediyordu. İzak'la Sivert imzalara tanıklık ettiler. Bu da bitince beyler İzak'ın yüzdesini pek gülünç bir fiyata almaya kalktılar. 500 kroner. Geisler bunu önledi. Alayı bırakın dedi. İzak bütün bu olup bitenlerden pek bir şey anlamıyordu. Orayı bir kez satmış parasını almıştı. Kaldı ki kronere de pek değer verdiği yoktu. Daler gibi sahici para değildi ki o. Sivert ise işi daha iyi anlayaraktan izliyordu. Bu pazarlıkta tuhaf bir şey vardı ona göre. Bir aile havası esiyordu bu işte. Yabancılardan biri, niye gözlerim böyle kan çanağı gibi Geisler diyordu. Geisler de buna işi geçiştirmek ister gibi ters ters. Evet, böyle olmaması gerek ama şu yeryüzünde istediğine herkes ulaşamaz ki diye karşılık veriyordu. Sanki bayan Geisler'in erkek kardeşleri, yakınları eniştenin mallarını alıp şu işi bitirmek, böylece onun bir daha İsveç'e gelmesini önlemek, bu can sıkıcı adamdan kurtulmak istiyorlardı. Madene gelince bir değeri vardı elbette. Yok diyen yoktu ama pek sapa yerdeydi. Alanların kendileri söylüyorlardı. Onlar da orasını işletecek durumda olan başka birine satmak üzere alıyorlarmış. İzak'a payı için 500 kroner önerdiler. Geisler, onun adına konuşuyorum dedi. Satış fiyatının %10'undan aşağı satmam ben onun payını. Ötekiler 4000 dediler. 4000 dedi Geisler de. Toprak onundu. Kazançtan payı da 4000'e geliyor. Toprak benim değildi. Ben 40000 alıyorum. Lütfen göz önünde tutun bunu. Evet ama 4000 kroner. Geisler ayağa kalktı. Yoksa satmayız dedi. Bunun üzerine düşündüler, avluya çıktılar, uzun uzun konuştular. Uşaklara atları hazırlayın diye seslendiler. İçlerinden biri içeri girdi. Kahveye, yumurtalara, yataklara karşılık İnger'e bol bir para verdi. Geisler ilgisiz bir tavırla dolaşıyordu ama tetikteydi. Sivert'e sulama işleri nasıl gitti geçen yıl diye sordu. Bütün ekini kurtardı. Geçen sefer geldiğimde şurada bir tümsek vardı düzlemişsiniz. Ya? Geisler bu çiftlikte size bir at daha ister dedi. Hiçbir şey gözünden kaçmıyordu. Yabancılardan biri geldi. Hadi bu işi bitirelim artık dedi. Yine yeni yapıya geçtiler. İzak'a 4000 kroneri saydılar. Geisler'e bir kağıt verdiler. Hiçbir değeri yokmuş gibi aldı cebine attı. İyi sakla bunu dediler. Bir iki güne kadar da karına çeki yollarız. Geisler alnını kırıştırarak peki dedi. Bir başkası Bence Geisler'le şöyle bir kadeh tokuşturalım dedi. İçtiler, bu da bitti. Geisler'den izin istediler. Tam bu sırada Brede Olsançık'a geldi. Ne istiyordu acaba? Bir gün önceki o patlamaları işitmiş, madenlerden yana bir şeyler olduğunu anlamıştı besbelli. Şimdi o da biraz bir şey satmaya gelmişti. Geisler'i geçip dosdoğru yürüdü, öteki beylerle konuştu. Üzerinde durulacak bir takım taş parçaları bulmuş buralarda. Kimisi kan kırmızı, kimisi gümüş gibi. Yamaçların her köşesine bu canı iyi bilirmiş. Bir takım ağır maden damarları da biliyormuş. Neyse işte. Maden uzmanı hiç örnek var mı diye sordu. Evet, Brede'de örnek varmış ama hemen gidip yerinde baksalar daha iyi olmaz mıymış? Uzak değilmiş. Örnek, çuvallar dolusu varmış. Sandıklar dolusu. Yo, yanında değilmiş, evdeymiş. Gider getirirmiş ama koşup yamaçlardan birkaç tane bulmak daha çabuk olurmuş, beklerlerse. Adamlar hayır der gibi başlarını salladılar, çekip gittiler. Brede pek ağrına gitmiş gibi baktı arkalarından. Bir damlacık umudu varsa şimdi o da kalmamıştı. Kader ona karşıydı. Hiçbir işi rast gitmiyordu. Bereket versin öyle kolay kolay bezginlik getirecek adam değildi. Atlarına binmiş giderlerken adamların arkasından baktı. Yolunuz açık olsun dedi. O kadar. Yalnız şimdi Geisler'e karşı aşağıdan almaya başlamıştı. Eski üstünü artık kendisiyle bir tutmuyor, saygı gösteriyordu. Geisler bir bahaneyle birkaç kez cebinden cüzdanını çıkarmıştı. Para dolu olduğu görülüyordu. Müdür bey bana biraz yardım edebilse dedi. Geisler de dön evine toprağını işle dedi. Biraz yardımda bulundu. Brede kimdi o adamlar diye sordu. Atla gezmeye falan mı çıkmışlar? Geisler pek sıkıntılı dakikalar geçirmişti besbelli. Artık rahat bir soluk alabilirdi ama gene de içinde bir canlılık, bir heves vardı. Bir şeyler yapabilecek kadar. Svert'le birlikte yamaçlara çıktı. Yanına büyük bir tabaka kağıt da almıştı. Gölün güneyindeki toprakların ötesini çizdi. Kim bilir neler vardı kafasında. Birkaç saat sonra çiftliğe döndüğünde baktı Brede daha gitmemiş. Onun sorduklarını işitmemezlikten geldi. Yorgundu. Onu eliyle şöyle bir geçiştirdi. O gece kütük gibi uyudu. Sabahleyin güneşle birlikte kalktı, yeniden kendini bulmuştu. Dışarı çıkıp çevresine bakınarak Selanra dedi. İzak, bütün o parayı ben mi alacağım diye sordu. Geisler, bütün o parayı mı dedi? Çok daha ederdi, anlamıyor musun yahu? Sözleşmemize göre benim sana çok daha büyük bir para kazandırmam gerekirdi ama gördün durumu. Başka çıkar yolu yoktu. Kaç para aldın? Topu topu 1000 dolar. Paranın eski değerine göre. Düşündüm. Senin buralara bir at daha ister. Ya? Benim bildiğim bir at var. Şu Heyerdal'ın yardımcısı. Aklına esmiş çiftliğini bırakıyor. Orada burada dolaşmak daha çok çekiyormuş onu. Davarının çoğunu sattı. Atını da seve seve satar. İzak, gider bir görürüm onu dedi. Geisler elini şöyle bir savuraraktan. Mal mülk sahibi, toprak ağası. Sensin işte bu dedi. Ev, davar, ekili toprak. Kimse açlıktan öldüremez seni. İzak da, yo dedi. Tanrı'nın yarattıklarından her istediğimiz var. Geisler bir takım tavırlar takınaraktan oraları şöyle bir dolaştı. Sonra birden İnger'in yanına sokuldu. Bana gene yol için biraz yiyecek bulabilir misin dedi. Bir iki gözleme. Ya peynir istemem. Yo dediğim gibi daha çoğunu götüremem. Gene çıktı. Tedirgin bir hali vardı. Yeni yapıya girdi. Oturdu bir şeyler yazmaya başladı. Önceden düşünmüş hazırlamıştı. Yazması uzun sürmedi.